Ayrım 7.
Elektrik akımı, hakkım, suçluyum ben. Sırtıma kum torbaları inip inip kalkıyor. Hakkım, suçluyum ben. Ulan öleceksin, söyle suçunu, kurtul bu işkenceden. Anımsayamıyorum. Bir yıl polis aşağıya iniyorlar, benim yanımda toplanıyorlar, daha büyükleri geliyor, hazır olduruyorlar, briefing yapıyorlar. Gözler hep bende. Evim aranmış, bakkalla konuşulmuş, mahalle muhtarıyla konuşulmuş, çalıştığım yerde inceleme yapılmış, duvarlarda krokiler, planlar, daha büyük bir adam katılıyor briefinge. Kafa sallamalar, göz kırpmalar, fısıltılar, daha büyüğe dosyaları açma, bantlar, teypler, sonra projeksiyon. Tebrikler, tebrikler, gözyaşlarıyla polisler, büyükler birbirlerinin boyunlarına sarılıyorlar, birbirlerini kutluyorlar. Büyük ikramiye diye biri ekliyor, bekçi de var diyor. Seviniyorum, kendi kendime söyleniyorum. İyi ulan, hiç olmazsa basit bir suçtan gelmemişim buraya. İkramiyelik suçtan gelmişim diyorum. İyi ama ah şu suçumu bir anımsayabilsem. Pire Mehmet. Abicim, benim adım Pire Mehmet. Yok ha, öyle hopladığım zıpladığım veya abime diyeyim mapustan kaçtığım falan için adım Pire Mehmet değil. Şimdi benim pirelere karşı büyük saygım vardır. Nedense pirelerin de bana. Koynumda belki 30 pire beslerim, hiçbiri de ısırmaz beni. Niye ısırmaz hala bilmem. Koğuş arkadaşlarım kendi üstlerinde bir pire bulsalar tutar bana getirirler. Ben de onu alır koynuma koyarım, bir daha o bir yere gitmez. Yani ya abicim, hani sinek kağıtları vardır, yapışır sinek kalır üzerinde, ben de öyle. Hangi pire gelse yapışır bana, bir daha bir yere gitmez. İşte bu yüzden mapusta adımız pireye çıktı. Ha, pireler yüzünden rahatım da yerindedir. Arkadaşlara bazen bir kızarım. Lan derim, vallahi billahi pireleri bir salarsam üzerinize, o zaman bir dediğimi iki etmezler. Yok ha abicim, aslında ben hem de çok pireciyim hem de çok insancılım. Bakma, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmışız ama suç acaba ölende mi, öldürende mi? Orası ayrı şey. Abicim, benim bu insan yanımı çok iyi bildiklerinden gardiyanın biri bir gün beni köşeye çekerek "Pire," dedi, "kurtarırsan beni ancak sen kurtarırsın." "Aman Necmi abicim, ne oldu ki?" dedim. "Sorma," dedi. "Benim gardiyanlığımdan hiç memnun değiller. Ben güya işi kaytarıyormuşum, görevime bağlı değilmişim. Hani işten atılmak hiçbir şey değil de evde bir karı anam, dörtte çocuk var. İşten atıldığım gün ne yaparım bilmem ki." "Vah vah," dedim. "Peki abi," diye sordum, "benim sana ne iyiliğim dokunabilir?" "Mehmet," dedi Necmi gardiyan, "bilirim pireleri çok seversin. Pireyi seven insanı da sever. Şimdi senden bir dileğim var. Benim için hapisten kaçacaksın." "Aman abi yapma, ben kaçamam," dedim. "Canım, kaçmayacaksın ki," dedi. "Hazırlık yapacaksın. Tam sen kaçarken ben yakalayacağım. Böylece hem üstlerimin gözüne girmiş olacağım, hem de görevde kalacağım. Gözünü seveyim Pire Mehmet, yap bana şu iyiliği." Bu nasıl iyilikti anlayamadım. "Abicim, düşüneyim," dedim. "Söz," dedi Necmi gardiyan, "şayet bir iki maaş ikramiye verirlerse biri senin. Bak, burada seni arayan soran yok. Hiç olmazsa o parayla mapusta birkaç ay beyler paşalar gibi yaşarsın." Hani şu son öneri hoşuma gitmemiş değildi. Gerçekten öyle. Yaşam boyu mapus cezasına çarptırılmış adam kaçarken yakalanırsa ne olacak? Alacağı bir iki yıl ceza daha. "Tamam be Necmi abicim," dedim. "Canın sağ olsun. Yalnız bu işi nasıl yapacağız bana bir güzel anlat." O günden sonra kaçma numaralarım başladı. Aslında çok basit kaçacağım. Ziyaret günü ziyaretçilerin arasına karışacağım. Ondan sonra hop güm. Ama beni ziyarete gelen insan yok ki. Evelallah Necmi abim onu da ayarladı. Necmi abimin nöbetçi olduğu bir günde adım okundu. Ulan aman, hazır değilim. Koğuş gardiyanı çıkardı koridora. Hop oradan ben Hela'ya. Hemen Hela'nın yan penceresinden çatıya, oradan öteki koridorun Hela'sına, hop açık kapıdan ziyaretçilerin arasına. Ziyaretçilerin arasındayım ama Necmi abim bakmıyor ki bu yana. Öksürdüm, sesten duyulmuyor, ayağımı yere sertçe vurdum, yine duymuyor. Yahu yandık ki yandık. İstesem elimi kolumu sallaya sallaya çeker giderim. Ama olur mu hiç cılklık, ne konuşmuşuz Necmi abimle, ben kaçacağım o yakalayacak. Şş, yahu Necmi abi buradayım yahu burada. Necmi abi sanıyor kiremitleri kaldırmak, Hela'dan Hela'ya atlamak sanki yarım saat sürer. Yok be abicim işte geldik, en iyisi önüne gideyim ondan sonra kaçayım dedim. Vardım gittim Necmi abinin önüne. Şş abi dedim. Hı dedi, suratı alabora olmuş. Ben kaçtım, o düdüğe asıldı, hop ensemden yakaladı. Devrisi günü abicim, hem benim resmim gazetelerde hem de gardiyan Necmi abimin. Necmi abimin adının altında görevine bağlı açık göz gardiyan sayesinde yaşam boyu hapse mahkum biri kaçarken yakalandı. Ve gardiyana 2 maaş tutarında ikramiye verildi. Abicim Necmi abim erkek adammış. 1 maaşını getirdi bana verdi. Ama çok sürmedi. Beni alıp başka hapishaneye gönderdiler. Hem de azılı Pire Mehmet olaraktan. Abicim o hapishaneye bir girişim var. Aman abicim o ne saygı, o ne gösteriş. Kaçmak isteyenlerin hepsi yanımda. Pire Usta, sen bu işin ustasıymışsın. Söyle biz nasıl kaçalım? Abicim, ben o zaman gözlerimi yana kaydırıyor, kendime büyük pozlar vererek, insan kaçmak istedikten sonra çok kolay diyorum. Nasıl abi diye soruyorlar. Çok kolay lan, elinizi kolunuzu sallaya sallaya çıkın gidin. Breh breh, kim bilir elini kolunu sallaya sallaya kaçmanın yöntemi nasıl diyorlar. Ben yanıtlıyorum, bekleyin görürsünüz. Tabii öteki cezaevinden kaçar damgasıyla geldiğimiz için beni hiç gardiyansız bırakmıyorlar. Avluda bile sanki kuş olup uçarmışım gibi yanım sıra bile gardiyan yürüyor. Ama mapus içinde ünümüz öyle yayılmış ki mapuslar bile inanıyor. Lan oğlum adı üstünde pire, bir sıçrarsa mapus duvarından uçar da kaçar. Onun için yanı sıra gardiyan geziyor. Hey efendi hey! Bilmem ne hapishanesinde 9 metrelik duvarın dibine gelmiş, onca mahkumun gardiyanın önünde ulan burada da yaşanır mı be demiş, vurmuş ayağını yere, uçmuş gitmiş duvardan. 5 ay geçmedi aradan. Bir gün yanıma gardiyanın biri geldi, İsmail gardiyan, fısıltıyla haberin var mı dedi. Şayet senin gibi biri kaçarken hangi gardiyan yakalarsa ona 5 maaş tutarında ikramiye varmış. Çünkü sen azılısın. Vay anasını dedim. İsmail gardiyan sordu. Nasıl, niyetin var mı? Hiç olmaz olur mu abicim dedim. Şayet parayı kırışırsak elbette varım. Ufacık bir testere sayesinde abicim işi hallettim. Yalnız testereyi İsmail abim getirdi verdi. Banyonun penceresini kestim. Oradan çamaşırlığa atladım. Çamaşırlığın penceresinden tel örgülerin ötesine atlayacağım. Baktım aşağıda İsmail abi duruyor. Hop geliyorum dedim. Hop korkma kucaklayacağım dedi. Hop padak düştüm İsmail abimin kucağına. İsmail abim aferin çok başarılıydın dedi. Bir yandan da düdüğe asıldı. Yine gazetelerde resmim, yine gardiyan abimin resmi, bir de alt yazı. Pire Mehmet gardiyanın kucağına atladı. Aldım abicim 2,5 maaş ikramiyemi ama o cezaevinde de durdurmadılar. Başka bir cezaevine. Breh abicim hele mapusta adın kaçıcıya çıksın, görsen izzet ikramı. Ne katiller öyle işlem görür de ne de bilmem siyasiler. Mapusun baş adamıyım sanki. Orada da durup görün bakın bir punduna getirir, ben yine kaçarım diyordum. Herkes gerçekten kaçacağıma inanmıştı. Bir gün baş gardiyan bana bak dedi odasında. Pire Mehmet ne dersin, canın kaçmak istiyor mu? Eh siz bilirsiniz abi dedim. Bildiler. Hem de kocaman kocaman bir aferinle birlikte tüm gardiyanlar birer maaş ikramiye aldılar. Çünkü beni kaçırmak için birlikte çalışmışlar. İşi birlikte kotarmışlardı. Bu mapustan da kendi kendime tahliye ettirmiştim Ankara'dan gelen sahte telle. Oysa ki bu telimeli hep baş gardiyan abim yapmıştı. Beni saldılar dışarıya, saldıktan sonra gelip kahvede yakaladılar. Nasıl olmuş hemen birden telgrafın sahte olduğunu anlamışlar ve canlarını dişlerine takarak beni arayıp bulmuşlar. Polise falan haber verselermiş, ben çoktan kaçar gidermişim. Oysa ki hıyarlar 15 dakikada geç geldiler. Kahvede onları bekleye bekleye canım çıktı. Abicim, oradan da başka hapishaneye. Artık hapishane kralıyım abicim. Rahatım da öyle iyi ki. Ama boş durmuyorlar ki. İlla ki kaçmamı istiyorlar. Zor ama ben ne yapayım, kıramadım. Tuttum bu kez mapusun altında kocaman bir tünel açtım. Çok çalıştım. Ellerim kan topladı, haftalarca çalıştım. Artık işin sonuna gelmiştim. Bir kamyon geçmesin mi abicim tam benim tünelim yola açılacak yerinden? Şansa bak abicim, ama belediye geldi doldurdu. 4 gün daha çalıştım. Tam o gece kaçacağım, çıktım tünelimden. Hop diye gardiyanlar tünelin başında. Abicim, tünelin resmi çıktı gazetelerde. Benim resmim çıktı gazetelerde ve çok gözü açık gardiyan abilerimin. Yalnız bu işte bana oyun ettiler. 5 kuruş vermediler. O zaman çok kızdım bu işe abicim. İnsan hani hakkını almalı değil mi ya? Bir sabah bavulumu yatağımı topladım. Bir elime bavulumu aldım. Bir elime dengimi. Önce bizim koğuşun gardiyanına gittim. Yok arkadaş, ben sizinle çalışmam dedim. Yapma be pire. Vallahi billahi bu işte benim suçum yok dedi. Yok arkadaş dedim. Bizde cılıklık yok. Oradan gittim baş gardiyana. Abi ben gidiyorum dedim. Sizin yaptığınıza cılıklık derler. Onun için 1 dakika bile duramam burada. Yahu dur, arkadaşlarla bir konuşsaydık pire dedi ama ben hapishane müdürünün odasına gittim, elini öptüm. Ben gidiyorum abi dedim. Niye, memnun değil misin buradan diye sordu. Yok abi dedim. Biz onlara size iyilik edelim diyoruz ama siz iyiliğin kıymetini bilmiyorsunuz, hakkımı yiyorsunuz. Çıktım kapıdan gittim. Gidiş o gidiş. Sonradan anlamışlar benim yaşam boyu hapis cezasına mahkum olduğumu. Ama gitmem ki abicim, söz versinler, paranın yarısını vereceklerini hemen gidip teslim olayım. Üniversite kapısı. Olmaz efendim, olmaz diye bağırdı emekli yarbay Hayri Bey. Olmaz, siz bu planla bu çocuğu feda edersiniz. Biz bunun içinden yetiştik. Bu ne biçim taktik, bu ne biçim savaş düzeni? Biz harp tarihi okumuş adamız, biz taktik, savunma okumuş ve dahi saldırı okumuş adamız. Sizin bu plana göre çocuk üniversiteye girerse heder edersiniz zavallı çocuğu. Nuri Bey amca, efendim dedi ince titreyen sesiyle, şu göğsümüzdeki madalyayı bize boşuna vermediler. Bugüne bugün Kurtuluş Savaşı gazisiyiz. Biz neler gördük neler, şimdi şuracıkta bu çocuğa mı taktik veremeyeceğiz yani? Bir öksürük tuttu Nuri Bey amcayı, kızım su yetiştirdi. Karısı Hayriye Hanım, aman efendi dedi, kendini kaptırma öyle, boğulacaksın. Yok efendim dedi Nuri Bey amca suyu içtikten sonra, yok burada elimizde büyümüş bir çocuğumuz var. Biz istiyoruz ki çocuğumuz üniversiteye girerken öldürülmesin, tüm mesele burada. Arayı bulmaya çalışan Yakup Bey, haklısınız Nur Bey amca dedi. Haklısınız ama şimdiki savaş usulleri eskisine benzemiyor. Nuri Bey amcayı bir öksürüktür daha tuttu, kıpkırmızı kesildi. Kalp falan gelecek diye karısı Hayriye Hanım korktu, kocasının yanına gitti, sırtına vurmaya başladı. Ama Nuri Bey amca kendinden hiç beklenmeyen bir çeviklikle karısının elini iterek ayağa kalktı. Ne demekmiş yani savaş usulleri değişti demek? Şimdi efendim bu çocuk üniversite kapısından sağ salim geçsin diye burada oturmuş, konu komşu taktik hazırlıyoruz değil mi? İşin aslına bakarsanız çok yanlış çalışıyoruz. Sorarım size, burası nasıl bir karargah ha? Neresi buranın karargah? Savaş karargahı denilen yerde haritalar olur, planlar olur. Nerede o planlar, nerede haritalar? Biz kurmaylar oturmuş burada havanda su dövüyoruz. Evet, su dövdüğümüz için bu oğlancağızı feda edeceğiz. Ama akıllı bir kurmay, bir erinin bile burnunu kanatmadan savaştan başarıyla çıkan kurmaydır. Oğlum gitti, kocaman kağıtlar getirdi. Daha doğrusu bakkal dükkanını açtırdı, oradan ambalaj kağıdı aldı geldi. Ben emekli Yarbay Hayri Bey, Kora gazisi, Yakup Bey de bir Kurtuluş Savaşı gazisi, Nuri Bey amca kağıdın başına geçtik. Kıbrıs gazisi Vural, yaşının küçüklüğünden olsa gerek şimdilik söze karışmıyordu. Ne bileyim, belki de en çok konuşacak fikrini söyleyecekti. Ha şöyle dedi Nuri Bey amca, her şeyin bir usulü erkanı vardır. Burada oturmuş hayali çalışmalar yapıyoruz. Şimdi çizelim bakalım buraya üniversitenin kapısını. Kalemi hemen emekli Yarbay Hayri Bey kaptı. Benim şimdiye değin çizdiğim planlar, haritalar, ühü dedi. Bunu mu çizemeyeceğiz yani? Çizdi. Efendim, şimdi bu üniversite kapısı. Kurtuluş Savaşı gazisi Nuri Bey amca, Allah Allah dedi. Efendim, önemli olan üniversitenin kapısı değil, bu kapıdan geçmek. Emekli Yarbay, biz de onu çiziyoruz Nuri Bey amca dedi. Ama izin vermiyorsunuz ki. Şimdi burası kapı. Kora gazisi Yakup Bey atıldı. Peki, bari bu delikanlının kapıya geleceği yol. Onu da çizeceğiz. Evet dedi emekli Yarbay Hayri Bey. Şimdi üniversiteye giriş için iki yol var. Birisi şu yol, birisi de şu yol. Kurtuluş Savaşı gazisi Nuri Bey dizine vurdu. Vah vah vah vah dedi. Aslan gibi çocuğu göz göre göre feda edecekler. Efendim, benim bildiğim savaş denen şeyin içinde bir takım taktikler vardır. Bir öğrenci üniversiteye girmek için nereden geçecek? Belli ki kapıdan. Bunu herkes bilir. Emekli Yarbay Hayri Bey kızdı. Allah Allah, bu çocuk havadan kuş olup uçacak değil ya dedi. Bu sırada Kıbrıs gazisi Vural, bana kalırsa dedi ama ötekiler onu hiç dinlemediler. O da sustu. Kurtuluş Savaşı gazisi Nuri Bey amca yumruğunu masaya vurdu. Kuş olacak kuş dedi. Ben taktik diye ona derim. Ama kuş olup da uçacak değil. İşte asıl önemli mesele burada. Bu çocuğu buradan nasıl içeri sokacağız? Nasıl sokacağız ve karşı tarafın ruhu duymayacak? Anne değil mi? Oğlunu şununu bununu hazırlamakta, pantolonlarını ütülemekte olan karım da masanın başına geldi. Baktı baktı. Ben en iyisi size birer kahve daha yapayım dedi. Zihniniz açılır. Nuri Bey amca bağırdı. Benim zihnim açık. Ama bunlara söz dinletemiyorum ki. Efendim, şimdi şu çocuk savaşa mı gidiyor? Evet, savaşa gidiyor. Öyleyse bizim hazırlayacağımız plan ve taktikler savaş usullerine uygun olmalıdır. Öksürük tuttu yine Nuri Bey amcayı. Parmağını üniversitenin çizilmiş kapısı üzerine koymuş, kıpkırmızı kesilmiş, parmağını oynatıyor, bir şeyler demeye çalışıyor ama öksürük içinde boğulduğu için konuşamıyor. Hayriye Hanım, kızınca hep böyle olur dedi. Nuri Bey amca top gibi gürledi. Çekil be çekil, verin bakalım şu kalemi bana. Feda edecekler be çocuğu göz göre göre, feda edecekler. Bunlar da kumandan olacak. Çocuğu göz göre göre kurşuna hedef edecekler. Bu söz emekli Hayri Bey'e çok dokundu. Ama Nuri Bey amcanın yaşına başına saygı duyduğu için alttan aldı. Biz burada çocuğu feda etmek için toplanmış bulunmuyoruz. Şurada komşuyuz. Çocuğun üniversiteye girebilmesi için taktik hazırlıyoruz. Hazırlıyorsunuz, hazırlıyorsunuz dedi Nuri Bey amca. Çocuğa mezar hazırlıyorsunuz. Bu çocuk ne bu yoldan ne de bu yoldan üniversiteye girebilir. Ancak şuradan, arka tarafa geçer. Orada büyük bir ağaç vardır. O ağacın dallarından biriyle Kore gazisi Yakup Bey, olmaz, çok klasik dedi. Bunlar modası geçmiş şeyler. Nuri Bey amca öksürük tutmadan ama bağırarak, efendim dinleyin dedi. Kamufle, kamufle etmeyi unutuyorsunuz. Çocuğu kamufle edeceğiz. Dal parçaları yapraklarla mı diye emekli albay bağırdı. Nuri Bey amca daha çok bağırdı, öksürük tuttu. Evet, evet, evet. Biz Kıbrıs'tayken diye Vural söze karıştı ama onu dinleyen olmadı. Annesi kahveleri getirmişti. Ya oğlum ağaçtan düşerse dedi. Nuri Bey amca bizim hanıma ters ters baktı. Düşerseymiş. Yanına kanca vereceğiz, halat vereceğiz, uyku tulumu vereceğiz. Hayri Bey o niyeymiş diye sordu. Çocuğun ağaçta beklerken uykusu muykusu gelebilir. Hatta gerekirse yanına peksimet de vermek gerekli. Biz savaştayken bir peksimet iki zeytin tanesiyle değil mi efendim? Olmaz dedi Yakup Bey. Asıl çocuk böyle feda edilir. Ağaçta armut gibi. Yani gelin beni vurun. Bana kalırsa çocuk üniversiteye asıl kapıdan değil şuradan girmeli. Plan kağıdını önüne çekti. Yollar kavşaklar çizdi. Kavşağın bir yerine çarpı işareti koydu. Ben bilimsel çalışıyorum dedi. Bana bir hafta önce akıl danışıldığında gittim ve yerinde inceleme yaptım. İşte bu işaretlediğim yerde bir lağım kapağı var. Bu kapağın açılması çok kolay. Çocuk, pardon delikanlı, yanında bir kaldıraçla yani uzun bir sırıkla gittiğinde sırığı lağım kapağının yanına geçirip rahatlıkla açabilir ve üniversiteye girebilir. Nuri Bey amca masaya yumruğunu indirdi. Efendi, efendi dedi Yakup Bey'e. Delikanlı lağım fareleri gibi oraya hırsızlık yapmak için girmiyor, bilgi öğrenmek için gidiyor. Bu plan ancak korkak insanlara yakışır. Sonra öksürük nöbeti tuttu, kıpkırmızı oldu, kahveyi döktü, nöbetten sonra bağırdı. Sonra ya çocuk lağım kapağının ağzındayken kurşunu yerse, hem de başından hem de alnının çatından? Bu ne biçim takdirdir? Yakup Bey, asker feda edilemez. Siz böyle mi savaştınız Kore'de, Kunuri'de? Biz Kıbrıs'tayken... Sen sus be dünkü çocuk. Vural suspus oldu. Çocuğun yarısı lağımın içine sokacaklar. Yarısı dışarıda. Gel beni armut gibi avla. Var mı bu çocuğun miğferi, var mı bu çocuğun makinalı tüfeği? Ha, ne oluyoruz? Etrafı feda etmek niyetinde misiniz? Ha siz karşı tarafı bu denli akılsız mı sanıyorsunuz? Bir de benim fikrim dinlense dedi emekli yarbay Hayri Bey. Nuri Bey amcanın karısı pantolona dökülen kahveyi temizliyordu. Onun için Nuri Bey amcaya seslenmedi. Efendim dedi emekli yarbay Hayri Bey. Biz şurada yanılıyoruz. Tek bir taktik üzerinde duruyoruz. Oysa ki birçok durumu bir arada düşünüp konuyu ona göre irdelemeli, ona göre taktikler hazırlamalıyız. Şimdi bu çocuk kapıdan girerken şöyle bir saldırıya uğrarsa nasıl bir durum almalı? Hayır, böyle bir saldırıya uğrarsa nasıl bir durum almalı?